Halis Özdemir'in hatıraları ve hataları. Akıncılar hareketinden gelen, milli görüş partilerinde ve derneklerinde çeşitli görevler üstlenen, davası uğrunda birçok sıkıntılara göğüs geren, sağcı muhafazakar bilinen, ANAP, MHP gibi partilerle, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu gibi önemli şahsiyetlerle, samimi ve seviyeli münasebetler geliştiren Halis Özdemir Bey'le tanışıklığımız, 42 yıl öncesine dayanır. Birkaç ay önce, Tarihe Düşen Notlar 3, Makalelerim kitabını bize yollamıştı. Yoğunluğun nedeniyle bakamamıştım, sonra Allah'ın lütfu olan hızlı okuma yöntemiyle 1-2 saat içerisinde okuyup bazı saptamalar yaptım. İçerisinde, yakın tarihimize ışık tutan, karanlık kalmış bazı olayların perde arkasını aralayan ilginç anıları ve samimi yorumları yer almaktaydı. Bunların yanında, bizi hayal kırıklığına uğratan, keşke bunları yapmamış ve yazmamış olsaydı duygusuna yol açan hatalarını da, inşallah pişmanlık duyacak ve telafi etmeye çalışacak umuduyla hatırlatmak zorundayım. İmam-ı Gazali gibi pek çok İslam alimi, gıybet sınıfına giren ve suizanla sebebiyet veren sözler, eğer cemaat ortamında söylenmişse, yine onların huzurunda, yok yazıya ve kitaba dökülmüşse, aynı araçlarla duyurulup düzeltilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. İşte Halis Özdemir'in aktardıkları ve atladıkları. Tevfik Rıza Bey Kayseri'den milletvekilliğine aday adayı oldu, o zaman da Suudi Arabistan'da, Siyonist odakların güdümündeki Dünya Bankası'nda çalışmakta olduğu söylenen Abdullah Gül, merhum Korkut Özal tarafından getirtilip, Oğuzhan Asiltürk'ün desteği ile milletvekili seçilebileceği, kazanacağı sıradan aday yapıldı. Bizzat ben Oğuzhan Asiltürk'ü arayarak, Tevfik Rıza Bey'e bu haksızlığı yapmamalarını, aday gösterilmesinin daha adil olacağını söyledim. Ayrıca Tevfik Rıza Bey ikinci defa gadre uğradı. Halbuki Tevfik Rıza Bey teşkilat yoklamalarında, Abdullah Gül'ün önünde çıkmıştı. Abdullah Gül aday yapıldı ve Kayseri'den milletvekili seçildi. Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatından önce kendisine, ''Hocam, Akıncılar ve MTTB teşkilatı emektarı arkadaşları davet edelim, bir salona toplayalım ve arkadaşlarla hep birlikte birbirimizle helalleşelim.'' dedim. Hoca bana neden böyle söylediğimi sordu. Ben kendisine, ''Hocam, Akıncılar teşkilatları ihtilalde kapatıldığında, yan kuruluşları ile 1200 şubeye ulaşmış, MTTB teşkilatları ise 250 şube civarındaydı. Görev istenmez görev verilir.'' denildiği için, arkadaşlarımız da görev konusunda bize ihtiyaç varsa, çağırırlar düşüncesiyle talepkar olmadılar. Sonuç olarak arkadaşlarımıza ne bürokraside, ne de siyasette yol verilmedi. Sayfa 310. Bu sözleriyle, Erbakan, Akıncıların kıymetini bilmedi, onlara milletvekilliği vermedi, bizlere haksızlık etti ve borçlu gitti. Ben de hocaya bizlerden helallik almasını söyledim. Anlamı çıkar ki, bu, hem iftiradır, hem de bir ayar itirafıdır. Bana sıkça sorulan bir soruya çok net cevap vereceğim. Mamak askeri mahkemelerinde yargılandığımız ve tutuklu olduğumuz süre içinde, içeride yatan arkadaşlarımızın bazılarına merhum Erbakan'ın emriyle, çok cüzi de olsa, maddi destek ve avukat desteği sağlanmıştır. Bunun dışında, arkadaşlarımızın işten atılanları ve cezaevinden tahliye edilen süreç ve siyasi hayat içinde, maalesef ne merhum Erbakan ve ne de halen devlet başkanımız Sayın Erdoğan'ın sahip çıkıp çıkmadığı sorgulanmaktadır. Birkaç arkadaşımızın kişisel mücadeleleri sonucu, bürokrasi ve siyasette bir yerlere gelmesi dışında. Daha önce ifade ettiğim gibi, merhum Erbakan'a Akıncılarla helalleşmesini teklif etmiştim. Kendisi ise, ne münasebet, ne için böyle bir şey teklif ettiğimi sorunca gerekçelerimi söyledim. Bunun üzerine, arkadaşları bir yerde toplayalım helalleşelim dedi. Fakat, ömrü yetmedi, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sayfa 389 ila 390, ifadeleri de aynı çarpıtma ve saptırmaların tekrarıdır. Erbakan hocamız ne büyük insan ki, bu haddini aşan safsataları bile hoş karşılamıştır. El-insaf. Kendi itiraf ve şahitliğinizle, Tevfik Rıza Bey ve benzerlerinin yerine, Abdullah Gül ve onun gibileri milletvekili adayı yapanlar, Oğuzhan Asiltürk ve Korkut Özal ekibi olacak, ama siz helallik istemesi, yani özür dilemesi için Erbakan hocamızı sıkıştıracaksınız. Özal'ın yaşadıkları, Türkiye'yi, hangi güçlerin kontrolüne aldıkları. Merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuş, ANAP Genel Başkanlığı'na ise Mesut Yılmaz getirilmişti. Bir vesileyle, Korkut Özal'ı ziyarete gitmiştim. O sırada ANAP Milletvekili merhum Erdem Beyazıt, Altı arkadaşıyla birlikte Korkut Bey'i ziyarete gelmişlerdi ve parti konusunda Turgut Bey'in kendilerini tercih etmemesi, kendileriyle yakın çalışmaması sebebiyle, partinin bugün Mesut Yılmaz'ın eline geçtiği şikayetlerini arka arkaya sıralamıştı. Erdem Beyazıt ile 1978 yılında Sivas'ta Akıncılar Teşkilatı'nda vereceği konferans için birlikte otobüs yolculuğu yapmış, uzun süren yolculuğumuz sırasında uzunca sohbet etme imkanımız olmuştu. Korkut Özal şikayetleri dinledikten sonra, Erdem Bey, ben bakanlık yaptım, Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım, ağabeyim Turgut Bey Cumhurbaşkanı olana kadar şöyle düşünürdüm. Türkiye'de siyaseti etkileyen faktörlerin %70'i yerli faktörler yani, basın seçmen ordu iş dünyası, %30'u ise yabancı faktörler. Şimdi ise %70 yabancı faktörler, %30 yerli faktörler siyaseti belirliyor diye düşünüyorum, dedi ve devam etti. Ben, ağabeyim Turgut Bey'le görüşmeye Çankaya Köşkü'ne gidiyordum. Ağabeyim beni merdiven altında dinliyordu, kenar köşedeki saksılara dinleme cihazı koymasınlar diye kaldırtmıştı. Bir defasında abdest almak için ağabeyim lavaboya geçti, ben de peşinden gittim lavaboda konuşalım diye, Semra Hanım geldi konuşamadık. Semra Hanım bizi hiç baş başa bırakmazdı. Bir başka şey daha anlatayım diyerek sözlerine devam eden Korkut Özal. Ağabeyim Turgut Bey bana Çankaya Köşkü'nü tanıtıyordu. Koridorda yan yana 3 oda vardı. Turgut Bey, bak Korkut, kapısında B harfi olan oda başbakanın çalışma odası ve anahtarı başbakanda, kapısında da C harfi olan oda, Cumhurbaşkanı çalışma odası, kapısında A harfi olan oda ise kimin çalışma odası bilmiyorum. Çankaya'ya geldim geleli soruyorum, bu oda kime ait, kimin çalışma odası, diye, henüz cevap alamadım, dedi. Sayfa 321 ila 322. Peki bu acı gerçekleri bilen birisinin, Erbakan'ın hangi odaklara ve tuzaklara karşı o şanlı mücadelesini verdiğini ve nasıl bir hakkaniyetle ve ama dengeleri gözetme mecburiyetiyle hareket ettiğini düşünmesi ve ona göre değerlendirmesi gerekmiyor muydu? Ziyaülhak'ın, Kenan Paşa'dan tutuklu Akıncılar ricası. Bu vesileyle ifade etmeliyim ki, merhum Muhammed Ziyaülhak 12 Eylül 1980 askeri mahkemelerinde görülmekte olan Milli Selamet Partisi ve Akıncılar Genel Merkez davasında, Mamak'ta idam cezası ile yargılanan bizler, Halis Özdemir, Bendeniz, Tevfik Rıza Çavuş, Ali Çelik, Osman Yobaş'ın yargılanma maddeleri hususunda Ankara'ya Kenan Evren ile görüşmeye gelmiş, görüşmesi sonunda bizlerin yargılandığı maddeler değişmiş ve bizler idam edilecekken, 5 ila 6 yıl ile hakkımızda hükümler verilmiştir. Merhum Ziyaülhakk'ın, bizler üzerinde ödenemez hakkı vardır. Sayfa 320. İyi de dolaylı şekilde vefasızlıkla suçlanan Erbakan Hoca'nın, tutuklu gençlerin kurtarılması için Ziyaülhakk'ı devreye soktuğunu bile anlamamak nasıl bir izandı? Merhum Erbakan'ı kimileri çok zeki olarak tarif ederler. Ben ve Erbakan'ı yakın tanıyanlar, onun dahi bir insan olduğunu, sadece bilim insanı olmayıp, dini ilimlere sahip olduğunu bilirler. Sayfa 302. Peki hem dahi, hem dini manevi ilim sahibi bir zatın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili uyarıları, niye hiç hesaba katılmamıştı? Erbakan'ın vefatını, memleketim Tokat'tan dönüşümde, Alaca yakınlarında radyo haberlerinden öğrendim, beklemediğimiz vefattı. Aracımda merhum babam da vardı, haberi duyunca babam, eyvah, dava öksüz kaldı, bu davayı sürdürecek kimse var mı? Nereden olacak, yetişmesi bakalım kaç yıl alır diye hayıflandı ve Kur'an okuyarak yolculuğumuzu sürdürdük. Ankara'da SP Genel Merkezi'ne uğrayıp başsağlığı dilemek ve bilgi almak istedim. Genel Merkez koridorunda ilk olarak Şevket Kazan Bey ile karşılaştım. Tam başımız sağ olsun diyecekken bana, Erbakan'ın vasiyeti yok, dedi, anlam veremedim. O sırada Milli Birlik çalışmalarını yapıyorduk ve çalışmaları bizzat ben yürütüyordum. Vasiyeti yok sözü muhtemelen yürüttüğümüz Milli Birlik çalışması ile ilgili olabilir, kim bilir. Oysa vefatından önce hemen hemen ayda 2 ila 3 defa beni davet ediyor, uzun uzun 4 saati bulan, ülkemizde neleri nasıl yapabiliriz ve dünyada ise, Müslüman ve mazlum milletler ile ilgili neleri nasıl yaparız konusunda mütalaalar yapıyorduk. Sayfa 302. Peki 10 yıllarca yakinen tanıdıkları ve birlikte çalıştıkları Şevket Kazan gibilerin gerçek ayarını ve amacını niye anlayamamışlardı? Yeri gelmişken şunu ifade etmek isterim. 1990'lardaki durum şimdi de değişmemiştir. Akıncılara ve MTTB'de yetişmiş emektar arkadaşlarımıza, nedendir bilinmez mesafeli duruş, maalesef devam ediyor. Sayın Tayyip Erdoğan'ın, emektar arkadaşlarımızı değerlendirmesi, arkadaşlarımızın da ülkemize birikimleriyle faydalı olma fırsatı verilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızın çoğunda bürokrasi tecrübesi vardır. Sayfa 311 diyen yazarımız, Sayın Erdoğan'ın dine, davaya ve camiaya karşı vefasızlıklarını niye saymamış ve onu helallik istemeye çağırmamıştır? Bu toplantıda da Erbakan Hoca ittifakın gereğini, zaruretini anlattı, imametimizde hep birlikte akşam namazını cemaatle eda ettik. Bu çalışmaları yaptığım sırada, şöyle bir kanaate vardım ve kanaatimi Recai Kutan Bey ile paylaştım, ayrıca fikrimi uygun görmesi halinde desteğini istedim. Recai Bey'e, abi bu ittifakın başarılı olacağını düşünmüyorum ve bazı mahsurları da var, hocam müsaade ederse ben Tayyip Bey'e gideyim ve SP'ye kontenjan tanımasını isteyeyim. Seçilen bu milletvekilleri, AKP'ye gerekli yerlerde sayısal destek versin, yanlış yaptıklarını düşündükleri yerde, muhalefetlerini yapar ve SP'nin meclise getireceği konularda AKP'nin desteğini alarak hizmet etme imkanı bulur dedim. Sayfa 318. Yetmez, AKP iktidarının ve Sayın Erdoğan'ın bunca talan ve tahribatlarına rağmen, hala SP'yi AKP'nin yedek lastiği yapma çabaları nasıl bir aklın ve vicdanın kurgularıydı? Bu düşüncem gerçekleşmiş olsaydı, belki bugün sıkıntısı çekilen, aileyi koruma yasası İstanbul Sözleşmesi, domuz etinin kasaplık sayılması, zina yasası gibi yasalar çıkarılmamış olabilirdi. Sözleri, aslında Sayın Erdoğan'ın gerçek niyet ve zihniyetinden haberdar olduklarının, ama bile bile ona iltifatlar yağdırdıklarının kanıtıydı. Erdoğan'ın rakibi Erdoğan'dır, pohpohlamaları, Erdoğan, Trump, Biden ve diğerleri, Erdoğan'ın dışarıdaki ve içerideki rakipleri, dışarıda, Trump, Biden, Macron, Putin, Merkel, İngiltere, İtalya, yani kısaca, ABD, AB, Rusya, Çin. İçeride ise Kılıçdaroğlu, Akşener, HDP, Karamollaoğlu diyebiliriz. Şimdiye kadar, seçim yarışında bunları yendi mi yendi? Çiçeği burnunda yeni muhalefet partisi liderleri, Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı da yener mi? Geçmiş performansına bakılırsa evet demek mümkündür. Ancak siyasette 24 saatin uzun olduğunu unutmamak gerekir. Biden, Türkiye'de Erdoğan'ı indirmekten bahsetti. Bunun içinde, Kürt unsurları ve muhalefeti destekleyeceğinden bahsetti. Trump, çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda, Biden için nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine başkan olarak sahip olamazsınız dedi. Öyle anlaşılıyor ki, ABD başkanlık seçimlerinin önemli seçim taahhüdü, Erdoğan'ı kim durdurabilir veya kim indirebilir üzerine kurulmuşa benziyor. Egemen sömürgeciler Erdoğan'dan haz etmiyor, indirmenin yollarını arıyorlar. Toparlayacak olursak, Erdoğan eşittir, ABD artı, AB artı, Rusya artı, Arap Birliği artı, Çin artı muhalefet liderleri. Erdoğan'ın rakipleri sadece bunlardan ibaretse yine yener. Ancak Erdoğan'ın nur topu gibi taze rakipleri var. Sayfa 349 ila 350. İyi de manyak Trump'ın geçen dönem yolladığı mektuptaki hakaretler nereye konulacaktı? Bugün, savunma sanayinde övünç duyduğumuz gelişmeler, merhum hocanın temelini attığı, kuruluşlarını yaptığı kurumlar. Aselsan, Temsan gibi kuruluşlardır. Fakat çok ilginçtir ki bu eserlerin, Erbakan Hoca'nın eserleri olduğu millet tarafından bilinmemektedir. Sayfa 294. Evet doğrudur. Ama Erbakan'ın çok hayati ve hayırlı yatırımlarını, atılımlarını, hatta şerefli adını bile ağzına almayan ve unutturmaya çalışan başta Erdoğan'dır. Milli düşünce, vatan sevgisi, millet sevgisi yüreğini doldurmuş olan her kim olursa ve hangi parti mensubu olursa olsun, devletimizin, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'u aratmayacak heyecanla yanında olduğumuzun dünya aleme gösterilmesi ve milli birliğin tesis edilmesi, bunun içinde her kime ne sorumluluk düşüyorsa, başta hükümet ve milli şuur sahibi muhalefet partileri ve vatandaşlarımız da hangi partili olursa olsunlar, ne görev düşüyorsa, gereğini yapmasının vatandaşlık sorumluluğu olduğu zamandan geçmekteyiz. Sayfa 261. Biz 15 Temmuz kalkışmasından 7 yıl önce, Küresel Fesatçılık ve Fethullahçılık kitabımızı yazıp uyardığımızda, Erdoğan'la FETÖ'cüler kol kola ve koyun koyunaydı. CIA ajanı, Siyonist Paul Bernard Henze'nin sanki başkanlık sistemi varmış gibi yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin bu parlamenter yönetim şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde meclis, meclisi ikna ettiğimizde orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor. Eğer Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federal devlet kurulması ise, mutlaka ve öncelikle, yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi, Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz. CIA ajanı Siyonist Paul Bernard Henze'nin, Türkiye'nin parlamenter yönetim biçimiyle ilgili müdahaleci açıklaması çok ilginçtir. Sayfa 142 ila 143. Yahu, AKP tipi başkanlık sisteminin ABD, AB ve İsrail'e yaradığı için desteklenip getirildiğini bile bile, hala Erdoğan'da ve işbirlikçi icraatlarında hikmet ve keramet aramak, gerçekten saflık mıydı yoksa fikri ve vicdani sakatlık mıydı? 1994 yerel seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi, belediye başkan adayı olarak İstanbul'da seçimi kazanmasından sonra devam eden süreç, kendisine başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yolunu açmış, millet kendisine reis hitabını yakıştırmış ve gönüllerinde yer vermiştir. Hal böyleyken ne oldu, nerelerde yanlış yapıldı da 2019 yılına gelindiğinde, AKP, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerini kaybetti. Millet İttifakı'nın başarısının altında yatan faktörlerin göz ardı edilmemesi incelenmesi çok çok önemlidir. Ancak ondan daha önemlisi ise, Cumhur İttifakı'nın seçimleri kaybetmesinin altında yatan gerçekleri konuşmaktır. Niye? Senin görevin bunları korumak, talan ve tahribatlarını devamlı kılmak mıdır? Ana hatları ile sesli düşünecek olursak, 1989 yerel seçimlerinde kazanılmış olan Sultanbeyli, Kağıthane, Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, belediye başkanlıklarının kazanılması ve İstanbul halkının milli görüş belediyeciliği temsili olarak iftiharla gösterilen bu belediyelerde yapılan hizmetler, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanılmasını getirmiştir. Sayın Erdoğan, daha sonra siyasal yol tarifinde milli görüş gömleğini çıkardıklarını söylemiş olsa da, halk bu ve buna benzer sözleri genellikle kamuflaj olarak değerlendirmiş, referansını geçmiş siyasal yolculuğuna bağlamış ve öyle görmeye devam etmiştir. Sayfa 110 ila 111. Acaba Sayın Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na bu denli bağlılık ve taraftarlığa rağmen, hala Erbakan'a saygınlık iddiası nasıl bir tutarlılıktır? Akit TV'de hazırlayıp sunduğum Vizyon programında 7 Aralık 2018 günü, konuklarım anayasa hocası Profesör Doktor Ferman Demirkol ve Doktor Mehmet Hakan Sağlam ile hilafet makamı ve halifelik konusunu konuştuğumuz sırada, Ferman Hoca, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halifedir, iddiasında bulundu. Ferman Hoca'nın hilafet ve halife konusundaki görüşlerini bildiğim için ne demek istiyor? Anlıyor, biliyordum. Sayfa 118 ila 119. Böylece Halis Özdemir hızını alamamış, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, çağırdığı profesör konuklarına İslam halifesi ilan ettirecek kadar zıvanadan çıkmıştı. Evet, faizi, fuhşu, loto, toto, piyango, kazı kazan, at yarışı, it yarışı, her türlü kumarı yaygınlaştıran, Kudüs katil İsrail'e, zahiren atıp tutarken gizlice ve nice aylar süresince, silah ve mühimmat malzemesi dahil, her türlü ticari desteği sağlayan, hatta İsrail'le normalleşme anlaşmasını bile askıya almayan bir şahsa, dindar kahraman ve halife-i ruh-i zemin ve zaman ünvanı nasıl da yakışmıştı. Haçlı AB kapısında 25 yıl sızlanan ve o güya tenkit ettiğiniz melun İstanbul Sözleşmesi'ni lafta feshettikleri halde resmen kanunlaştırıp uygulayan Büyük Sultan Halis Özdemir'in unuttuğu Hakkari hatıramız, yanılmıyorsam 1983 yılıydı. 80 ihtilalinde, Et Balık Kurumu Personel Müdürlüğü'nden Azılı Solcuların işgalindeki İstanbul Zeytinburnu Et Balık Kombinası'na sürgüne yollanmış, ardından Ankara'ya merkeze alınmıştık. Bunlarla istifa edeceğimiz sanılmış, olmayınca 10 günlük bir sağlık raporumuzun tarihleri okunmuyor gerekçesiyle memuriyetimiz sonlandırılmıştı. Aylar sonra bir yolunu bulup, tekrar bir öğretmenlik kadrosu ayarlamıştık. İşte o sırada Elazığ'a gelen Halis Özdemir, Hakkari'de Akıncılar Teşkilatı'nı kurmak için, genel merkezden bizim desteğimizi sağlamak üzere görev aldıklarını belirtip bize haber salmışlardı. Kürtçü komünistlerin iyice azıttığı, maalesef devlet güçlerini bile çaresiz bıraktıkları o süreçte, Elazığ'dan öte, Bingöl'e, Muş'a, Van'a ve Hakkari'ye bizden başka kimsenin gidemeyeceğini biliyorlardı. Neyse, hemen hazırlanıp, 4 ila 5 günlük bir ziyaret kapsamında önce otobüste Van'a vardık. O dönemde, Van'dan Hakkari'ye her gün sadece bir araba kalkmaktaydı, onu kaçırırsak, Van'da otelde gecelemek zorundaydık. Oradaki dostlarımız, bize Hakkari'deki komünist militanların nasılsa bu ziyaretimizi haber aldıklarını ve can tehlikemizden dolayı iptal etmemizin yerinde olacağını söyleyip bizi uyarmışlardı. Allah'a sığınıp Hakkari otobüsüne binerek yola çıktık. Arabanın yarıdan fazla koltukları boş durumdaydı. Bir müddet sonra bazı kişiler, bizi tanıdıklarını ve ne maksatla geldiğimizi haber aldıklarını söyleyip tehditlere başlamışlardı. Cesaretli ve metanetli davranıp, hazırlıklı gittiğimiz tavrı takınıp, onları atlatarak Hakkari'ye vardık. Resmi devlet binaları ve askeri kışlalar dışında, toprak damlı taş ve kerpiç evlerden oluşan küçük bir kasaba görüntüsündeki Hakkari'nin ortasındaki tek düzlük alanda temelleri atılmış, sonra öyle bırakılmış bir yapının ne olduğunu sorunca, futbol stadyumu olacakmış yanıtını almıştık. Hakkari'de hem Halis Bey'e salık verilen kişilerin, hem bizim tanıdığımız kimselerin hepsi, burada Akıncılar Teşkilatı'nı size kurdurmazlar. Başımızı belaya sokmayın. Hatta birkaç gün önce, dini eserler satan bir kütüphane açıldı, aynı gece orayı bile yaktılar, şeklinde karşı çıkmışlardı. Ama biz son çare olarak müftülük binasına vardık. Alt katı hizmet binası, üst katı lojman olan kerpiç ve toprak damlı bir yapıydı. Yanlış hatırlamıyorsam, 1983 ila 1986 arasında Hakkari müftülüğü yapan değerli hocamız Habib Görün veya 1978 ila 1983 yılları arasında Hakkari müftülüğü yapan ilim ve irfan ehli muhterem Ali Akkaya beyefendi de olabilirdi, bizi o akşam misafir etmesi ve bazı dostların sohbet için evine gelmesi ricamızı kırmadı. O akşam, 40 kadar insanımız toplandık ve Allah'ın inayetiyle teşkilatımızı kurmayı başardık. Sabahleyin bu arkadaşlardan cesaret alan başkaları da katılarak, Hakkari'nin tek caddesinde bir gözdağı yürüyüşü yaptık. Ardından Yüksekova kazasına gidip, orada da teşkilatımızı tamamladık. Hatta Müftü Bey hocamız da bu gelişmelere sevinip, Hakkari'nin yaslandığı Sümbül Dağı'na çıkmak üzere, orada birkaç gün daha kalmamızı arzulamıştı. O yüksek ve dik yamaçlı dağa yürüyerek 2 günde varılacaktı. Müftü Bey, bunu yaparsak güzel bir hatıra olacağını söylüyorlardı. Kendilerine, hocam, hatıra, hatta macera istiyorsan, gel Akıncılar Başkanımız ol, zaten memurlar katılabiliyor teklifini yapınca, aman Ahmet Hoca, beni sürgün ederler, diye latife yapmışlardı. Biz de kendisine, yahu, hem imkanlar hem huzur bakımından, ülkemizin en mahrumiyet bölgesindesiniz, buradan her nereye sürgün etseler, size lütuf sayılır deyince hoşlanmışlardı. Böylece ve elbette Allah'ın inayetiyle, o en tehlikeli dönemde, ve Kürtçü komünistlerin üst bölgesinde, teşkilatlarımızı kurup dönmeyi başarmıştık. Niye mi bunları hatırlattım? Kendi aklınca ve ayarınca Aziz Erbakan hocamıza, vefakarlık göstermesini ve güya sahip çıkmadığı Akıncı gençlerden helallik istemesini teklif edecek kadar saftillik yapan, bundan yumuşak kelime bulamadım, dostumuz, ciltler dolusu anılarını yazmışlardı ama, her nedense, bu Hakkari maceramızı hiç hatırlamamış ve yazmamışlardı. Çünkü Ahmet Akgül'den bahsetmek zorunda kalacaklardı. Yani vefanın, vicdanın, vasıflı insan olmanın lafını yapmak ne kadar da kolaydı. Oysa asla Erbakan Hoca değil, çevresine sızan Oğuzhan ekibi, özellikle hocaya ve davaya sadık kimseleri dışlıyor ve kasıtlı olarak soğuyup uzaklaşmalarını istiyorlardı. Kaldı ki bunların sinsi niyetini ve mahiyetini yine 50 yıldır yazıp uyardığımız için, en büyük düşmanlığı bize yapmışlardı. Yoksa Aziz Hocamız Sayın Halis Özdemir'i, hem Milsan Genel Müdür Yardımcılığına atamış hem yeni devir imtiyaz sahibi konumuna taşımışlardı. Hala Erbakan Hoca'ya vefasızlık isnadını duyunca, Huneyn ganimetlerini bölüşürken Müellefetül Kulüp cinsinden bazı kişilere fazla pay ayırmasına itiraz edenleri hatırlarım. Kaldı ki rahmetli Tevfik Rıza Çavuşoğlu, tahminen 1984'te veya 1985'te, acil ve önemli bir görüşme talebiyle bizi Kayseri'ye çağırmıştı. Oraya gidince, kendi evinde bize, artık bu partiden ayrılmanın ve yeni bir yapılanmanın gereği üzerinde fikir birliğine vardık. Elazığ Bölge Başkanı olarak, sizi de bu yeni yapılanmanın kurucuları arasında görmek istiyoruz deyince kendisine, Akıncılar zaten Milli Görüş Partileri ile resmi irtibatlı bir kuruluş değil. O halde kimden ayrılacağız, nasıl bir konuma taşınacağız ve Erbakan hocamızla irtibatımız ne olacak diye sorunca, hele bir şu yapıdan ayrılalım, kervan göçte ve yol alırken toparlanır şeklinde gevelemeye başlamıştı. Ardından yaptığım araştırmalar sonucu anladım ki, daha sonra Recep T. Erdoğan'a yaptırılan ve milli görüşü parçalayıp Erbakan'ı durdurmayı amaçlayan, yenilikçi hareketin bir benzerini, T. Rıza Çavuşoğlu'yla başlatmaya çalışmışlardı, ama başaramamışlardı.